Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün aşağıdaki takımları konuşacağız. Son dönemde hep play-in eksenli konuşuyorduk. Play-in, hatta play-in'in de üstü, yani play-off takımları eksenli konuşuyorduk. Ki zaten play-off da artık kapıya dayandığı için bundan sonra da haliyle onları konuşacağız. Ama bugün bir ara vererek...
12 gün kaldı ligin bitmesine ya. 12.
Evet. Dolayısıyla hani play-in de play-off'a dahil edersek, play-off'un bir parçası olarak görürsek sonuçta çok yaklaşmış durumda. Bundan sonra da o takımları konuşacağız ama bugün bir ara vererek artık bu sezon için iddiasını çoktan kaybetmiş ya da son dönemde kaybeden ve bundan sonra da bu play-off takımları içerisinde dolayısıyla konuşamayacağımız takımları bir uğurlayalım dedik. Hoş geldin Kaan abi. Başlarken hemen bir duyurumuzu da yapalım. Hiçbir prosedürü düşünmeden aracını değerinde satmak isteyenler için tüm evrak ve prosedür işlerini sizin yerinize halleden Otoshops'la araç satmanız artık çok kolay. Otoshops.com sitesini ziyaret ederek ön teklifi alabilir. Ardından da aracınızın gerçek değerini öğrenmek için size en yakın Otoshops yetkili satıcısından ekspertiz randevusu ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz takdirde Otoshops bulunduğunuz adrese gelerek ekspertizi istediğiniz yerde de yapabiliyor ve onayınızla birlikte ardından da aracınızın gerçek değeri aynı gün içerisinde hesabınıza yatırılıyor.
Abi bu kadar anlatıyorsun, olay şu. Arıyorsun, geliyorlar, bakıyorlar. Fiyat veriyorlar. Beğeniyorsan veriyorsun, paranı alıyorsun, gidiyorsun. Bu kadar.
Şimdi iki tarafta Kaan'a baktığımızda yani beşer takım var. 10 takımı böyle bir yuvarlamayla konuşacağız diyebiliriz. Houston Rockets da çünkü yavaş yavaş Warriors'tan uzaklaştı son iki maçını kaybederek. Onları da zaten değerlendiririz. Ama Doğu Konferansı ile başlayalım istersen.
Bir de bu sene şey oldu, onu söylemek lazım. Yani son yıllarda iyiden iyiye bir ortaya doğru kümelenme olmuştu. Yani ligin tepesinden böyle ligi domine eden takım sayısı da çok azalmıştı. Bu biraz hem kadroların dominasyonunun azalması da belki de yani üst, yani süper bir takımın olmaması ve çok sayıda üst düzey takımın olması bir taraftan. Bir taraftan da hani en altta da böyle gerçekten sarkık libero gibi altta kalan takımın da neredeyse çok çok azalmasıydı. Sonunda biraz farklı oldu. Yani Celtics hani dominant bir sezon geçirdi diyebiliriz ama Celtics'in dominant sezon geçiren takım yok. Ama altta çok ciddi kopan, çok erken ve çok ciddi şekilde kopan takımlar oldu.
Evet, bu biraz fazla sayıda oldu yani ve yani o da mesela genel görüntüde bence çok iyi bir şey değil. Engelleyemezsiniz sonuçta bunun hiç olmamasını, sıfırla da çıkamazsınız ama yani şimdi beşer takım konuşuyoruz. Hadi onların bir kısmını son dönemde oraya eklenen takımlar olarak söyleyebiliriz ama üçer takım falan zaten başından itibaren kopmuş gözüküyordu. Bu da çok iyi bir görüntü değil aslında.
Ya tabii onlarca faktör var ama sezona başlarken hani Washington hariç hiçbir takım sezona bu sezon kaybedeceğiz diye başlamamıştı aslında. Ki bu sezonki draftında oldukça zayıf bir draft olduğunu göz önüne alırsak zaten hani tanking yapmak için motivasyon da düşüktü ki geçen seneki draftta bile doğru düzgün tanking yapan olmamıştı. Son 10-15 maçı saymıyorum yani. Sezon başından itibaren konuşuyor. Ama bazı takımlar işte Detroit olsun, Charlotte olsun, Portland olsun çok erken koptular yarıştan ve çok geride kaldılar. Yani kopmak başka bir şey, çok geride kalmak başka bir şey yani. Hı-hı. Ama tabii sonuçta atıyorum galibiyet sayısından bağımsız bu takımların biz orta vade geleceklerine biraz bakacağız. Yani gelecek sezon ve ondan sonraki sezonların ne olacağına. Çünkü artık yani bu sezonki hedefleri bittiği gibi şey bu takımların doğal olarak yani yarıştan kopmalarının sebepleri belli oranda zayıf olmaları ve işte draft'tan yeni oyuncu alacakları için hani gelecekte ne yapacaklarına bakacağız.
Dediğimiz gibi Brooklyn'le başlayalım. Zaten sıralamaya göre gideceğiz. Aşağı doğru gideceğiz.
Herhalde bu yani devre dışı kalanda daha doğrusu şu anda NBA'deki en kötü durumdaki 2-3 takımdan biridir Brooklyn olsa gerek. Çünkü ellerinde bir takım draft hakları var, işte Phoenix'ten gelen özellikle draft hakları var, işte Dallas'tan falan da geliyor. Ama kendi draft hakları yok ellerinde. O yüzden şimdi bir taraftan hani başarısız olmak onlara ekstra yukarıdan bir draft hakkı getirmeyeceği gibi elde avuçta da çok bir şey yok. Şimdi takaslardan sonra bence çok iyi bir noktaya gelmişlerdi aslında. Yani Durant ve Kyrie takasını bence oldukça başarılı yaptılar. Fakat onu daha sonra nedense biraz daha rekabetçi olabilir miyiz diye bir kendi kendilerine ikna ettiler, emin değilim. Fakat geçen senenin ortasında işte bu Durant takasından sonra takım inanılmaz derecede kanat dolmuştu. Yani 9 tane falan kanat vardı. Ama ne guard var doğru düzgün, ne işte yani Nick Claxton var bir tek uzun olarak da, ki o da hani belli şeyleri iyi yapabilse de belli açılardan eksik kalıyordu. Hani bu kadroyu biraz daha böyle ehvenişer hale getirecek bir iki parça eklemek yerine, bir tane ana skorer eklemek yerine, işte Mikal Bridges'in oraya tırmanacağını düşünmüşlerdi. Ya bir birinci opsiyon olabileceğini düşünmüşlerdi. Bence çok büyük hata o. Mikal Bridges bence olabilecek en iyi, yani belki de tüm NBA'deki en iyi üçüncü opsiyon konumunda. Ama onu ikinci opsiyona belki devşirebiliriz, ama birinci opsiyona devşirmenin olmayacağını, hatta bunun zarar verdiğini de gördük. Çok kötü bir sezon geçirdi Mikal Bridges kendi standartlarında yani. Hı hı. Şimdi bakıyorsun hani orta uzun vadede üzerine yatırım yapabilecekleri oyunculara, işte Nick Claxton evet çok hareketli, modern uzun profilinde, ama işte yani serbest atış atamıyor. Hücumda üreticiliği son derece sınırlı. Evet iyi bir çember savunucusu, ama onun yaratacağı katma değer bir yere kadar. Çünkü onu fizikli oyuncularla tamamlamazsan, yani fiziğini kullanan oyuncularla tamamlamazsan, bu sefer total bir fiziksizlik oluşuyor. Mikal Bridges de fizikli bir oyuncu değil. Senin işte ana rotasyonunda bulunan Cam Johnson da pek öyle değil. Gerçi Cam Johnson bir nebze de olsa uzun kalıyor, ama fizikle oynayan bir oyuncu. Dorian Finney-Smith'le falan oynamak zorunda kalıyorsun ki Dorian Finney-Smith de geldiğinden beri çok fiziksiz. Yani ciddi bir fizik sorunu var. Ciddi bir guard sorunu var. Ciddi bir atıcı sorunu var. Ne sorunu yok abi bu takımın? Şimdi Cam Thomas iyi bir skorer konu çıktı, ama abi öyle oyuncuların artık NBA'deki rolü daha kısıtlı olmak zorunda. Yani bir zamanlar böyle eline geleni potaya fırlatan adamların ve başka bir şey yapmayan adamların belli bir geçerliği vardı. Şimdi Cam Thomas gibi adamlar tamam bu maç bu takımda çıkıyor 30 atıyor falan, bu değerli de bir şey, ona bir şey demiyorum. Ama abi bu seni son derece kısıtlı, son derece üretemeyen ve özellikle hücum standartı, hücum verimliliği lig genelinde bu kadar gelişmişken seni şey yapıyor, verimsiz bir seviyeye indiriyor takım halinde yani. Yani hı hı. Abi Cam Thomas'ın 10-15 dakika, maksimum 20 dakika kenardan gelen skorer olarak oynaması lazım. Ana skorer olarak oynatırsan demode eski ve verimsiz bir takım oluyorsun kafadan yani.
Valla sen başta söyledin abi, en kötüsü de hiçbir yerde olmamak. Evet. Yani ne alttasın ne yukarıdasın, draft hakkın yok. 10 yıl öncesine döndü Brooklyn Nets. O Kevin Garnett, Paul Pierce, Deron Williams takımının kurulumunda da draft haklarını falan harcamışlardı. Geleceği ipotek etmişlerdi. Ondan sonra takımda başarılı olamayınca boşluğa düşmüşlerdi. Ve 10 yıl öncesine döndü Brooklyn Nets.
Artı abi şey var, yani en iyi transferimizi takım içinde yapacağız durumu da yok burada. Yani hani takımda gelişmesi beklenen ve işte önemli aşama kaydetmesi beklenen bir oyuncu da pek yok ki.
Evet, yani hiçbir kere çok büyük potansiyel yok. Ya bundan sonra şu aşamada hani onları bir anda düzlüğe çıkarmayacak, her şeyi değiştirmeyecek belki, ama bu Finney-Smith'leri işte, hatta Bridges'ları falan, bunlar bizim en değerli oyuncularımız falan demeden draft hakkına bir şekilde çevirmeleri gerekiyor.
Abi çok haklısın. Sorun da şu ki kendi draft hakları kendilerinde olmadığı için rekabetçi de olmaya çalışıyorlar bir taraftan. Anlatabiliyor muyum? Yani yenilmenin, hani takımı sıfırlamanın da faydası çok olmayacak kendi draft hakları olmadığı için. Bu gider Houston'un ekmeğine yağ sürer. Abi bence
hayır. Elleri... Takım sıfırlama demiyorum tam anlamıyla. Yani o şey, o yüzden değil, ama bir şekilde o draft hakkını bir yerlerden bulmalısın işte.
Abi ellerine muazzam bir fırsat geçmiş biliyorsun. Takas döneminin hemen öncesinde Houston gelmiş. Jalen Green artık bunlardan aldığı bütün draft haklarını geri vermeyi teklif etmiş. Kendi draft haklarını. Yani bu James Harden takasını sıfırlayalım. Yani James Harden takasından ne aldıysanız geri verelim. Bir de Jalen Green'i verelim demiş Mikal Bridges karşılığında. Abi onu yapsalar şu anda çok çok çok çok daha... Mikal Bridges gerçekten değerli bir oyuncu. Bu sezonu kötü geçirmesi önemli değil. Gerçekten. Hele ki iddialı bir takım için belki de bir numaralı hedef olabilecek bir oyuncu. Gerçekten olağanüstü bir üç numara yani. Takım üçüncüsü. Hani hiyerarşide üçüncüsü. Ama abi bu yani hiyerarşide üçüncü sırada olan bir oyuncuya ihtiyaç yok. Çünkü hiyerarşinin ilk iki sırası yok takımda yani.
Aynen öyle.
Bence dünyanın en güzel fırsatıymış o ya. Ama geçmiş geçmiş olsun artık.
Peki Toronto Raptors'la devam edelim. 14 maç üst üste kaybetti Toronto Raptors'ta. Yani tabii
vallahi
bu dönemde...
Valla sahaya çıkan kadroyu görüyorsun. Hani 14'ü 140 da olabilir gayet rahat bir şekilde yani.
Uzarsa sezon olur, doğru. Zaten çok fazla eksikleri var ki hani bu sabaha kadar işte bir dönem Emmanuel Quickley ve RJ Barrett da oynamadılar. İyice kuşa dönmüştü kadro. Zaten yani onlar da tamamen iddiasız durumdalar ve onlar da biraz belki Brooklyn'vari bir durumları yok tam anlamıyla, ama onlar da biraz ortada kaldılar. Nereye gideceklerini bir süre bilemediler. İşte bu kadroyla devam mı edelim, bu kadroyu mu takviye edelim, dağıtalım mı? Bu konuda hep arafta kalmış bir görüntüdeydi Raptors. Zaten zaman zaman biz de onların bu şeyini hani bir yöne gitmemesini eleştirdik. Buradan sonra da zaten hani belli oyuncular da ellerinde değil artık. Ellerinde olmayacak.
Ve bence gene çok iyi bir yola gitmediler. Gene hani takımı dağıtmak yerine işte potansiyelli çıkış yapabilecek daha genç, daha uzun kontratlı oyunculara yöneldiler. Hı hı. Ama bunu yatırım yaptıkları oyunculardan tam olarak bekledikleri patlamayı, bekledikleri çıkışı almaları çok çok iyimser bir senaryo. Yani evet, Scottie Barnes'ı oyunun merkezine koymayı, bir nevi işte kendi Doncic'leri, kendi LeBron'ları yapmayı planlıyorlar. Ya bu çok fason bir örnek o bence. Evet, Scottie Barnes çok yönlü bir oyuncu. Onu merkeze koymak iyi bir fikir olabilir ama yani abi Doncic falan çok özel oyuncular. Yani Barnes'ın da belli özellikleri olsa da çok çok fason kalacak yani. Şimdi Emmanuel Quigley'den çok şey bekliyor. Emmanuel Quigley ve R.J. Barrett'ı aldılar takasta. İşte R.J. Barrett'ın geldiğinden beri çok iyi oynuyor bu arada Toronto'da da. Abi ne olduğu belli. R.J. Barrett gibi oyunculara yatırım yaptığın zaman kendine bir tavan belirliyorsun abi. Ve o tavan çok tehlikeli bir tavan. Bu Russell Westbrook sendromu diyorum ben ona. Yani evet, iyi iyi bir şeyler de yapıyor, bir yere kadar gidiyor. Fakat bir yerden sonra sana safra oluyor oyuncular. Yani bir yere kadar getiriyor, bir yerden sonra engel olmaya başlıyorlar. Kişisel özellikleri ve oyuncu özellikleri neticesinde. Geçen, mesela Pirtle'ı almışlardı geçen sene. Bence son yılların en kötü kararlarından biriydi. Şimdi zaten bu yüzden
oraya gelecektim ben.
O yüzden şimdi bu sene kaybetmeye çalışıyorlar. Çünkü birinci tur haklarını verdiler bu seneki. İlk 6 korumadı. Son 6, yani ilk 6'da seçerek hakları elinde tutmak istiyorlar. San Antonio'ya vermek istemiyorlar. O yüzden sürekli kaybediyorlar zaten. Kaybetmeye odaklı durumdalar. Son 6'da kalmaya çalışıyorlar. Geçen sene Dallas'ın yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Ama abi Pirtle zaten bugün NBA'inde öyle çok katma değer katan bir uzun değil. Evet, yani sağlam bir uzun da abi öyle oyuncuyu zaten bulabiliyorsun. Öyle oyuncunun karşına bir şey vermenin, hani hiçbir şey ver, yani öyle bir oyuncunun karşına bir şey vermemen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet. Yani onlar şeye çok inandılar. Pöltl'ı biz geçen sezonunki kadro üstünden konuşuyoruz. O zaman almışlar ve bunu buraya koyarsak ciddi anlamda bir eksik doldurmuş ve seviye atlamış olacağız gibi düşündüler. Bunun karşılığında da bu düşünceyle o draft haklarını verdiler, o riske girdiler. Ve bu çok saçmaydı, bugün de görüldüğü gibi.
Aynen öyle. Ve yani geçen sene zaten kontratı bitmeye yaklaşmış. Yani Fred VanVleet'i vermeyerek, yani takas etmeyerek zaten büyük bir hata yapmışlardı. Aynı hataya OG Anunoby ve Pascal Siakam da düşmediler ama aldıkları da çok sınırlı oldu bu sezon Pascal Siakam ve OG. Gerçi Siakam da bence yapabilecek en iyi şey yaptılar. Kontratı biten bir oyuncunun çünkü değeri düşüyorsa takas piyasasında. Ama şimdi bakıyorsun abi ellerinde. Yeterince draft hakkı var mı geleceğe yönelik? Çok sınırlı. Diğer taraftan eldeki kadroya bakıyorsun. Hani çıkış yapması bekleyen. Emmanuel Quigley'den çok ümitliler. Ben de seviyorum ama hani ne kadar patlama yapabilir? Scottie Barnes ne kadar bir işte merkezi oyuncu olabilir falan? Bu da şey, yani tam arafta kalmış demeyeceğim. Hani belli bir potansiyel rekabetçi olabilir ama şeyi belli. Tavanı çok belli bir kadro ve orta uzun vadede de çok büyük beklentiler olmaması gerekiyor. Ve şey, yani ne şiş yansın ne kebap haline gelmiş durumdalar. Biliyorsun NBA'deki en kötü dönem o. Ve sadece bir, yani mesela 1-2 sene değil, önümüzdeki 6-7 sene boyunca ben Toronto'nun çok yukarı çıkabileceğini düşünmüyorum artık yani.
Charlotte, onlar zaten hani bu sezonun pek de iddiası olmadan giren takımlardan biriydi. Ve bulundukları noktada zaten bugün itibariyle 18 galibiyet, 57 yenilgi. En azından yani bu sezondan pozitif bir şey çıkarmak gerekirse Brandon Miller'ın performansı onlar için sevindirici oldu. Çünkü biraz da o dönem draft günlerinde eleştiri alan bir seçim olmuştu. Sürecin de bunda etkisi var. İşte sonuçta sezon ortası bir takasa da gittiler. Brandon Miller iyi bir sezon geçirdi. Bunlar ufak kazanımlar belki ama Charlotte'ın da ciddi anlamda bir yeniden yapılanmayı sürdürecekse bunun üzerine daha çok fazla oyuncu koyması ya da çok fazla şeyi değiştirmesi gerekiyor.
Ama en azından doğru yola girdiler be abi. Yani Toronto'nun ya da Brooklyn'in yaptığı gibi abi işte biraz şunu yapsak, biraz bunu yapsak, Michael Jordan döneminden kalan işte şunu alsak ne olur, bir tane daha işte abi iki galibiyet daha getirecek şu adamı alalım. Zaten şeyimiz var, elimizdeki oyuncular, biz canavar topçularımız var, bunlar büyük oyuncu olacak falan gibi kendi kendini kandırmak yerine şeye döndüler yani. Hani abi tamam, köklerimize dönelim, en genç oyuncularımız işte LaMelo Ball ve işte işte bu sezonki işte Brandon Miller'la birlikte geri kalan hiç vazgeçilmeyecek hiç başka oyuncumuz yok deyip işte PJ Washington'ından şeyine kadar herkesi takas etti. Artı Mark Williams çok önemli bir aşama kaydetti. Sezonun başında sakat, yani ilk bölümünü çok iyi oynadıktan sonra sakatlandı belki ama şimdi ellerinde bakıyorsun Brandon Miller, Mark Williams ve LaMelo Ball gibi bir çekirdek oluştu. Ki en kritik nokta bu abi. Yeniden yapılanmanın iki ana ayağı var abi. Biri çekirdeği oluşturmak. İki, hangileriyle yola devam... Yani biri seçmek, ikincisi vazgeçmek diyorum ben ona. Özellikle yeniden yapılanan takımlar çok draft hakkı ve çok genç oyuncu aldıkları zaman doğrularını seçmeleri en önemlisi. Zaten seçmezsen hiçbir yere varmıyorsun. Ama seçtikten sonra mesela Oklahoma City o konuda bence çok iyi iş çıkarıyor şu ana kadar. Onlarca draft hakkı alıyorsun. Onlarca genç oyuncu var. Her birinin potansiyeli var. Her biri hala, çünkü onu seçerken belli özellikleri yüzünden seçmiş oluyorsun. Hala o potansiyele inanıyorsun sen gelişebileceğine, ki bazıları ki geç de gelişiyor. Kobe White örneği falan var önümüzde. Bir tane örnek sayarız yani. Fakat bir noktada da vazgeçmen lazım. Abi, çaylak kontratı bitmeden vazgeçmen gerekiyor bazı oyuncular. Çünkü o kontratı verirsen bir kere salary cap öyle bir şişiyor ki bir daha hareket edemiyorsun. Ve hala belli bir potansiyeli değeri varken karşılığında daha orta uzun vadeli bir şey almak çok daha iyi fikir. Bence burada zaten Charlotte'ın başındaki en büyük problemlerden biri LaMelo Ball olacak. Tamam, evet, LaMelo Ball çok özel bir oyuncu ama iki tane önemli problem var. Birincisi sakat, sürekli sakatlanıyor. Bir Stephen Curry'nin kariyerinin başlangıcındaki gibi bir bilek problemleri üzerine bir şey gibi, sonra kum gibi bileği oldu abi. Sürekli bileği burkuyor ve sürekli çok uzun süre sahalardan uzak oluyor. Bu sezonu da kapattı abi. Bir bileği burktu, sezonu kapattı yani.
22 maç oynayabildi bu sezon.
İkincisi abi korkunç ciddiyetsiz bir adam ya. Korkunç yani. Tamam, Charlotte'ın şu ana kadarki halinin de ona payı var. Yani başka bir yapıda biraz daha şey olduğunu söyleyebilirsin ama takımın liderinin bu kadar ciddiyetsiz olması, yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan durumu oluşuyor bir süre sonra. Bu kadar ciddiyetsizlikle spor yapılmaz abi. Bu şey değil yani, sahilde arkadaş arasında atarken bile abi suyunu çıkardın denir yani adama. İki tane muazzam iş yapacağım diye 50 tane saçmalık yapıyor sahada yani. Savunma dikkatinden falan. Şimdi burada bir kültür, zaten o yüzden Steve Clifford'ı getirmişlerdi kültür değiştirmek için. Ama niyetin bu olduğu kesin. Yani yeni yönetim, yeni takım sahibi ve yeni yönetimin bu takımı tekrar baştan kurgulamaya çalıştığı kesin. LaMelo bence büyük problem olacak. Çünkü seçtikleri bir numaralı opsiyonu ve o yanlış olduğu zaman o kuyudan kolay kolay çıkamıyorsun. Ama doğru yöne gittikleri kesin bence.
Ya işte buradaki zorluk şey konusunda ben de aynı fikirdeyim abi seninle. LaMelo büyük problem esasında. Ama adam oynayamayınca, bak şimdi çekirdekten bahsettin. Yani orada görünürde bir genç çekirdek. Niteliği ayrı tartışma konusu olmakla birlikte bir genç çekirdek var. Mark Williams, LaMelo Ball, Brandon Miller. İkisi oynayamadı bu sezon. Yani boş geçtiler say. Biri 19 maç, daha da az. Öbürü 22 maç.
Artı yani, sakatlık, endişe verici sakatlar. Biri sürekli tekrarlanan bilek sakatlığı, diğeri bel sakatlığı.
Şimdi sen bu adamlarla bir yola gireceksen, ya da mesela işte LaMelo, Steve Clifford geldi, LaMelo'nun kafasına vura vura bir şeyleri öğretecekse falan bile, buna imkanı olmadı. Ve en kaygı verici, en onların aleyhine işleyecek şeylerden biri bu. Yarın bir gün LaMelo yine gelecek, yine böyle flash şeyler, birkaç hareket bilmem ne, iyi istatistik en azından gözükür de ve ondan sonra da bununla devam edelim. Yani bak, LaMelo Ball'la devam etme kararı da alabilirsin ama bunu ne kadar sağlıklı bir süreç sonunda alacak Charlotte, ondan emin değilim. Yani çok test edilmediler. Bu sezon dediğim gibi biraz en azından LaMelo ve Mark Williams şeyinde boş geçti. Brandon Miller kazançtır tabii.
Ama önemli abi, ne olursa olsun. Yani yolda kaza yapabilirsin ama en azından doğru yoldalar artık. Yanlış yolda gidilmiyor çünkü yani.
Washington Wizards son dönemde en kötü yönetilen takımlardan biri. Yani şimdi takımın derecesinin kötü olması bir kenara, elindeki asetleri kullanma anlamında da son yılları berbat geçirdi Washington.
Artı buna son yılların en kötü draft yapan takımı olduğunu da ekleyelim.
Tabii yani ben onu da dahil ederek söyledim zaten. Hani aset derken hem takasta kullanma elindeki asetleri, hem de draft haklarını değerlendirme, draft haklarıyla yaptığı seçimler konusunda korkunç birkaç yıl geçirdi Washington. Bu tablo, bu sezonki derece hem bunun bir ürünü, hem de bundan sonrası için de tabii yani işleri çok kolay olmayacak. Çünkü hali hazırda bu takımda ne var, neyle yola devam edebilirler diye baktığında kadroya,
bakmayalım
bir şey göremiyorsun. Bakmamayı tercih ediyorsun.
Bakma abi. bakma.
Gel abi boş ver.
Ya ben şeyi biraz anlayabiliyorum. Hani Jordan Poole'la bir, yani zaten bu takımın bir hedefi, yani tamamen her şeyi sıfırlamaya karar verdikleri için Bradley Beal takasından sonra çok geç kaldılar bu arada. Bu arada sen aset yönetimi dedin. Abi Brad Beal'a maksimum kontrat vermek zaten yanlış. Bir de abi NBA'deki tek takaslanamaz maddesine sahip kontrattı biliyorsun değil mi? Bir de takaslanamaz maddesi verdin adama yani. O yüzden de Bradley Beal istediği yere gitti, karşılığında hiçbir şey alamadın neredeyse Phoenix'ten.
Porzingis'i çok kötü kullandın.
Çok yani, bir yani saymak da bitmez. Ve şu an yani bir zaman tamam, geçmişteki hatalar bir tarafa, tamam. Bugün ne yapıyor? Mesela Charlotte için ben olumlu konuşabiliyorum. Geçmişteki bütün hataları bırak. Bundan sonra ne yapacaksın abi? Doğru yola girdiler. Abi burada bundan sonra doğruları yapsa bile abi o kadar kötü durumdalar ki. Jordan Poole kumarını anlıyorum. Dediğim gibi hani zaten takım bir yere gitmiyordu. Hani belli bir şey göstermiş, potansiyel bir oyuncu vardı ama çok problem yaşamıştı Golden State'de. Onu aldın. Ama yani olmadı. Anlaşılabilir. Tamam, ne olacak? O kontratı ödeyeceksin. Tamam, o hatayı yaptın. O bir kumardı, oynadın. Zaten önümüzdeki 3-4 sene için bir yere gitmeyi pek beklemiyorsun. Ama abi Kuzma'ya niye kontrat verdin mesela? Hadi verdin onu da takaslarım falan diye düşünüyorsun. Gerçi takasta ne kadar başarısız olduğunu ortada. Abi bakıyorsun, bir tane bile orta uzun vadede gelecek vadeden bir genç oyuncun yok. Doğru düzgün elinde draft hakkı yok. Abi Deni Avdija iyi bir takım. Yani daha doğrusu sonuçta bu takımlar rekabetçi ve bir şekilde iddialı olmaya çalışıyor değil mi? İddialı bir takımın 5. oyuncusu olur abi Deni Avdija en iyi ihtimal. 4. oyuncusu olamaz yani. Bence. Hadi 4. oyuncusu olur.
Problemlerden bir tanesi bunu test edebileceğin ortamı hazırlayamaman. Yani Avdija'ya sunamaman, kendin için oluşturamaman.
Ve abi Deni Avdija şu anda en iyi oyuncu gözüküyor diye. Corey Kispert da bence iyi bir parça olabilir iddialı bir takımda ama 6. ya da 7. parça olur en iyi ihtimal. Ya da belki 5. parça olur diğer parçalarına uyumunu gösterirsen. Fakat abi şimdi bu oyuncular, sen biraz Brooklyn sendromu var burada. Sen abi ana çekirdeğini kurmadan yan parçaları eklemeye başlarsan, ki Deni Avdija ve Corey Kispert en iyi senaryoda yan parça olur. Bence ana parça olamaz, çekirdek olamaz. Abi onlara kontrat verdiğin zaman bu sefer başka bir şey yapamıyor hale geliyorsun. Anlatabiliyor muyum? O zaman abi yani vazgeçecek durumun olmuyor. Seçtiğin için, yani daha doğrusu seçimi beceremediğin için vazgeçecek noktaya gelemiyorsun yani.
Öyle. Doğu'da özellikle bu takımlar ne kadar kötü yönetiliyor bir yandan da. Evet, hani bu Washington için falan söyledik de mesela son dönemiyle Toronto Raptors da buna şey, işte Brooklyn'de ve Detroit Pistons mesela.
Abi of ya, of ya. Yani şanssız, yetersiz iki numaraların rehabilitasyon merkezi gibi çalışmaya çalışıp kendi kendilerini bitirdiler herifler yani.
Yani Pistons gibi takımlarda bu işte Wizards için de belli ölçüde geçerli. Şöyle bir problem var. Şimdi yıldızın gider falan, düğmeye basarsın. Tamamen artık reset atıyorum. Yeniden yapılanmaya gireceğim. Çok kötü kadroyla, çok kötü dereceyle iki sezon falan geçirebilirsin. Pistons yıllardır debeleniyor. Ve evet, en azından abi. Bunun sonunda elde bir oyuncu birikimi olmasını falan beklersin. Hani çıkamadın ama hiç olmazsa oyuncu birikti. İşte Washington'da olduğu gibi Pistons'ta da, Pistons için bence biraz daha dramatik bu durum. O birikim de yok. Yani burada tek oyuncudan, iki oyuncudan falan bahsetmiyorum. Evet, Kate Cunningham önemli. Evet, işte şey, bir potansiyel olarak Jaden Ivey falan görebilirsin. Onlara bir şey demiyorum ben tek o şey. Ama birikim olarak, genel bir havuz olarak çok yetersiz abi bütün bu sezonların sonunda ortaya çıkan şey.
Aynen öyle. Ya bu kadar sezon başarısı olduktan sonra daha büyük bir şey bekliyorsun yani. Ama abi ya bu ya mesela abi son 10 yılın en saçma şeylerinden biridir herhalde Marvin Bagley'e kontrat vermek ya. Niye abi, niye yani, niye? Neyse, kurtuldular en sonunda. Onu kendilerinden daha kötü yönetilen bir takıma yollamayı başararak. Ama mesela geçen sene Boyan Bogdanovic'den vazgeçmeyip bu sene hiçbir şey alamadılar karşılığında. Yani neyse, onların da günahları saymakla bitmez. İşte Monty Williams seçimi, ki ona verilen para falan da düşününce. Yani neyse. Ya bütün geçmişteki günahları, ki sen zaten özetledin abi. Yani bu kadar senedir kötüsün. Bu kadar seni kötü olduktan sonra kötü kalmak daha zor yani. Hakikaten, çünkü NBA dinamikleri gereği daha iyi olman gerekiyor. NBA sana bağış yapıyor yani. Bu şey gibi, hani yıllarca AB fonlarından yardım alan Yunanistan'ın hala ekonomik krizde olması gibi. Yani. Nasıl yönetiliyorsan abi. Ama eğer işte Marvin Bagley'nin gönderilmesiyle falan daha akıllı yani biraz Charlotte gibi demeyeceğim ama yani ona benzer bir şekilde daha iyi bir yola girdiklerini düşünürsen çekirdek olabilecek 3 oyuncuyu bulmuş gibi gözüküyorlar. Yani Kate Cunningham, özellikle Kate Cunningham'in sezonun ikinci yarısındaki performansı. Sezonun ilk yarısı bence büyük ayaklıydı. Biliyorsun yazı çok iyi geçirmişti. Özellikle milli takım kampında falan çok övgüyle söz ediliyordu. Sezonu çok kötü girdi. Gerçi etrafındaki ekosistem de hiç Kate Cunningham'e uygun değildi. Kate Cunningham'in çünkü biraz gene işte Luka Doncic benzeri bir merkezi bir oyuncu olabilmesi için çok dikini oynayan uzunlar ve şütör kanatlara ihtiyacı var. Hiç yoktu. Korkunç bir şut takımı bu. Korkunç yani. Ama İşte Kate Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson ve Jalen Duren'la çekirdek olabilecek, özellikle Kate Cunningham bence çekirdek olabileceğini gösterdi. Jalen Duren de bence bu sezon önemli bir aşama kaydetti. Hı hı. Onun en büyük sorunlarından biri çok taş elli gözüküyordu ama bu sene iyi serbest atış. Yani serbest atışlarını falan belli bir yere çekerek aslında biraz bir topla haşir neşir olmakta sorun yaşamayacağını gösterdi. Zaten çok fizikli, çok reboundçu bir oyuncu. Yani bu buradan bir çekirdek oluşturabileceklerini gösterdiler bence. En azından bireysel anlamda. Takım anlamında hayır ama bireysel anlamda gösterdiler. Şimdi en azından bu seçtiklerinin iyi seçim olup olmadıklarını gelecek sene test edip vazgeçme noktasına, yani vazgeçemeyecekleri noktayı çok kötü geçmeyecekler. Ondan sonra vazgeçme noktasına gelecekler. Orada ne yapacaklarını göreceğiz yani.
Tabii şu da bir şanssızlık, yani onu da söyleyelim bu kadar yönetim anlamında onları eleştirdikten sonra, ki o eleştirilerimiz baki ama draft lotarya şanssızlığı da yaşadılar. Ya da sadece bu lotarya şanssızlığı değil. Yani geçen seneki için şanssızlık diyebilirsin. Özellikle o kadar jenerasyonel bir özel oyuncunun olduğu draftlarda o kadar arkada kalmak falan tabii ki şey oluyor, şanssızlık oluyor. Bir de üzerine bu sene de mesela, bu sene belki artık kaç çıkarlar oradan bilmiyoruz ama bu sene de hakikaten çok uzun süredir ortaya çıkan en zayıf draft olarak nitelendirilen bir sınıf var. Dolayısıyla yine Pistons aradığı tarzda bir oyuncuyu çok, yani birinci bile çıksa şeyden, kura'dan elde edemeyebilir. Görüntü o yönde.
Ama en azından çekirdek için 4 tane aday buldular. Bu sene de hani bir tane daha yan parça ekledikleri zaman böyle işte 5-6 tane genç oyuncu arasından hani vazgeçme noktasına gelebilirler. Çünkü abi hakikaten yani senin söylediğin gibi bu kadar kötü olmaları akıl alır gibi değil yani. Bir zamanların Sacramento'su yani.
Peki Batı ile devam edelim. Burada da dediğimiz gibi Houston'da dahil ederek biraz konuşacağız. Çünkü her ne kadar hani matematiksel olarak hala bir ihtimal bulunsa da Houston Rockets son 2 yenilgisi ve Warriors'ın serisiyle birlikte 3 maç geriye düştü. Kaldı ki yarın gece de Warriors'la oynayacaklar. Evlerinde oynuyorlar gerçi ama Warriors orada artık işi düğümleyebilir kazanarak. Yani 11 maçlık seriyle tekrar ortak olmuşlardı ki biz hani bunu daha önce de konuşuyorduk, sonuçta play-in'e girmeseler bile bu sezon kesinlikle bir başarı sezonu Houston Rockets adına.
Net.
Burada tabii bence önemli olan konulardan biri şu 11 maçın gazına çok kapılmamaları.
Bence de.
Yani ben bu arada Houston yönetiminin, front office'in falan bu gaza gelmediğine eminim. Ama sosyal medya falan şeyinde bir garip bir böyle anlatı oluştu ya, yani bu takım aa bak başka bir yöne mi gitmeli gibisinden. Jalen Green'le Alperen'i böyle ayırmak, Jalen Green zincirlerinden boşaldı falan. Abi o 11 maçın içeriğine de ve oynanan takım şey maçlara, rakiplere de bir bakmak lazım.
Ya çok fikstürün çok uygun bir yerinden geçtiler. Evet iyi oynadılar. Haklarını teslim etmek lazım ama buradaki en kritik nokta şeydi. Yani Jabari Smith'i 5 numaraya çektikleri için çok kısa 5'le oynadılar. Çok daha mobil vesaire. Şimdi bunları özellikle görece zayıf rakiplere karşı çok büyük bir avantaj devşirebiliyorsun burada. Ama abi NBA özellikle son 2-3 yılda çok değişti. Bunu ciddi rakiplere karşı oynayamazsın zaten yani. Olmaz o. Jock Landale da bu dönemi iyi geçirdi falan. Kazandılar mazandılar ama özellikle bu İşte Alperen sakatlandıktan sonra Jabari Smith'in 5 numaraya geçtiği 5'ler için çok uygun bir fikstür vardı. Yani fikstürün zayıf olması gibi bu 5'e de çok uygun bir fikstür vardı. Ama genel toplamda bu 11 maçın galibiyet serisine çok bence kapılmayacaklarına da eminim ben. Burada önemli iki tane gelişme oldu yalnız. Birincisi abi bu takımın artık vazgeçme noktasına geldiği ve en büyük sorunlarından birini haline gelen Jalen Green'in çok ciddi bir özgüven patlaması oluştu ve hakikaten çok iyi oynadı bu dönemi Jalen Green. Şimdi buna da çok aldanmamak lazım. Bu da hani Jalen Green bundan sonra ligin önemli skorer kartlarından biri olacak gibi bir değil. Biraz daha sakin olmak gerekiyor. Jalen Green çünkü evet önemli bir skorer ve önemli bir atıcı ama takım kurgusu içinde kendi yakaladığı avantajları takım arkadaşlarına devşirebilen türde falan bir oyuncu değil. Seçme konusunda hala problemler var. Yani hala çok belli çok ham özellikleri var. Olumlu anlamda da çok ham özellikleri var ayrı konu. Ama bu dönemde mesela %42 ile üçlük attı Jalen Green. Bu biraz özgüvenle alakalı. Tamam yetenekli olduğunu biliyoruz ama özgüven attıkça özgüveni tazelendikçe iyi attı. Ve en azından bahsettik abi takas döneminin hemen öncesinde Mikal Bridges almak için vazgeçmişlerdi Jalen Green. Bundan olmuyor artık abi takıma zarar veriyordu. Hakikaten de zarar veriyordu abi. Yalan değil yani. Hı hı. Rezil işler yapıyordu. 12'de 2 falan atıyordu. Böyle saçma sapan top kayıpları falan. Top kaybı her zaman bir problem olacak onun. Çünkü bu konuda çok iyi bir oyuncu olması çok kolay değil. Ama anlayabilirsin. O kadar toplu oyun oyuncu biraz kaybeder. Onu kabul ediyorsun zaten modern oyunda. Ama vazgeçmişlerdi yani. Bu dönem bence o açıdan çok iyi oldu. Jalen Green'in hala en azından zihinsel bir de özgüven devrimi yapması açısından, bir sıçrama yapması açısından çok önemli oldu. Ve böylece çünkü Jalen Green'in çok yatırım yaptığın bir oyuncu abi ikinci sıradan seçmişsin yani. Ve onların gittikleri yolda, çünkü Houston da biraz işte mesela Brooklyn'e benzer bir durumda. Kendi draft hakları kendilerinde değil ama tonla başka draft hakkı var. O yüzden eldeki kadro rekabetçi olursa bu dışarıdan gelen draft haklarıyla takımı takviye edip ileriye gidebilirler. Ve abi bakıyorsun. Ulan Jalen Green, Jabari Smith ilk üçte seçtiklerini oynayacak. Aman Thompson dördüncü sırada seçtin. Alperen bir ortalarda seçip çok başarılı oldu. Onlar çekirdeği bulmuş gözüküyorlar abi zaten. İşte özellikle mesela çok büyük şanslılık yaşadı Amen Thompson. Sezonun başında sakattı. Şimdi sezon öncesi kampını kaçırmak her oyuncu için kötü, tamam mı? Takım ritmine girmek, gerçekten takımın antrenman yaptığı bölümü kaçırmak, takım oyununa adapte olamamak çok büyük problem. Hele bir çaylak için 1000 kat problem. Amen Thompson işte anca yeni zaten. Yani yeni iyileşti, yeni oynuyor. Ama Amen Thompson'dan da ne alabileceğini gördü. Böylece abi Jabari Smith, Jalen Green, Amen Thompson, Alperen Şengün. Ben hiç...
Whitmore.
Sevmiyorum ama Whitmore... Ya Whitmore sadece potaya atıyor abi. Yani hani tamam o da bir çaylak sonuçta ve atabiliyorsa. Cam Thomas'ın başka bir türevi yani aslında. Ama onun da ne kadar gelişebileceğini görmek lazım. Bunları abi bu takımın en büyük sorunu ne? Geçen sene ligin açık ara en disiplinsiz takımıydı. Dylan Brooks'u, Ime Udoka'yı, Fred VanVleet'i getirip belli bir yapı da kazandırdın. Ligine açık ara en korkunç transition savunmasını en iyilerden biri haline getirdin. Bir o kazanma isteği, disiplini yarattın. Abi tamam. Zaten sen yolu yürüdün. Sadece işte bu dönemde Alperen sakatken Jalen Green'in patlaması böyle saçma sapan Türk medyasında falan da gündem oldu da bence hiç gerek yok öyle bir gündeme yani. Jalen Green mi Alperen Şengün mü gerçek lideri? Ha takımın liderliği açısından yani en azından skor liderler açısından tartışabilirsin ama takımın merkezinde Alperen olduğun zaman herkesin hayatı daha kolaylaşıyor. Belki oyun biraz daha yavaşlıyor belli açılardan ama daha üst düzey bir oyun olduğu kesin. Zaten vazgeçemezsin abi yani Jabari Smith'te hangi 5 numarayı tutacaksın? Ne yapıyorsun yani? Yani anlatabiliyor muyum? Hiç olacak iş değil o yani. Olmayacak duaya amin demek olur o yani. Ama sonuçta sen oyun disiplini kazandın. Kazanma içgüdüsü kazandın. Kazanma isteği kazandın. Çekirdeğin var. Onları tamamlayan veteranların da var. Draft hakkın kendine değil ama bir sürü gelecek dışarıdan draft hakkın var. Mikal Bridges riskine yani şeyine kumarını oynayabilecek bir durumdaydı mesela anlatabiliyor muyum?
Hı hı.
Ve çok da iyi durumlar. Ve zaten hani doğuda olsalar zaten play'in yapıyorlar. 9. oluyorlardı abi. %50 galibiyet yüzdesinin üzerindeler. Evet. Daha ne olsun yani?
Ya iyi bir koçu böyle bir takımın başına koymak da çok önemli artı oluyor ve onu da buldular. Ve mesela Udoka hiç öyle Alperensiz 11 maç kazandık falan gibi saçma sapan gazlara gelecek, ona kapılacak bir koç da değil adam.
Yok.
Yani o neyin ne olduğunu falan farkındadır. Tek konu ki o da sonuçta oyuncuların gelişimiyle falan yol üstünde halledilebilecek bir şey. Bu sezon için konuşuyorum. Ha, bu dönemde Amen Thompson zaten bir çıkıştaydı ama Alperen devre dışı kalınca Amen Thompson'ı ilk 5'e entegre etmesi daha kolay oldu. Yani o hücum 5 numarası Amen Thompson oldu çünkü ikisi birlikte oynasa spacing problemi ortaya çıkacak.
Doğru.
Utah'la devam edeyim. Şimdi Utah Jazz çok ilginç vakalardan biri.
Evet, çok
geçen seneyi ne kadar pozitif geçirdilerse abi. Ya bu sene de bir ara yine acayip çıkış göstermişlerdi ama bu sene yani Keontae George'u bir kenara bırakırsak geçen seneki pozitif notu çok şey yapamıyorlar, bırakamıyorlar esasında. Ben bunu sadece derece anlamında falan söylemiyorum bu arada. Yani Utah'ın son dönemi kötü geçirmesi, düşük derecede kalması, geçen seneki çizgisinin altına düşmesi falan. Bunlar çok önemli değil şu aşamada Utah Jazz için ama oyuncu gelişimi falan odaklı ve yani bundan sonrası için onlara ne kaldı odaklı bakıyorum. Dediğim gibi orada Keyonte George'u bir kenara alırsak geçen seneki tipte bir sezon geçirmedi Utah. Ha şu var, onların bu bölüm içerisinde konuştuğumuz birçok takımdan farklı olarak draft konusunda sıkıntısı yok.
Evet, bir tane kendi draft hakları yoklaması gidecek ama çok önemli değil. Bol bol zaten ekstradan bir sürü draft hakları var. Cleveland'dan gelen, şeyden gelen, Minnesota'dan gelen. Her ne kadar ikisi de çok değerli olmayan haklar olmaya dönüşse de orta vadede çok farklı olabilir o görüntü. Şöyle bir şey var. Geçen senede bu senede Danny Ainge tabii takımın çok başarılı olmasını istemediği için doğal olarak takımın çok temel parçalarını daha uzun vadeli şeylere dönüştürdü sezon içinde. Bu da hani takıma biraz kendi takımına çelme taktı bilinçli olarak. Fakat bu sene şöyle bir şey oldu senin söylediklerinden bağımsız olarak. Şimdi bir bireysel olarak eldeki hani seçtikleri diyelim ya da işte ileride takımın bir parçası olması beklenen oyuncularda ciddi bir tükezleme oldu. Bir, bence Colin Sexton özellikle sezonun ikinci yarısını oldukça iyi geçirdi. O olumlu bir şey onların adına. Sen de söyleyeyim, Keyonte George da öyle. Fakat Markkanen çok sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdi geçen seneki harika yılın ardından. Hadi o da bence çok problemli. Fakat hani orta uzun vadede takımla birlikte olabilecek oyunculardan Walker Kessler çok kötü bir sezon geçirdi. Bir kere Will Hardy geçen sene, Will Hardy bence çok iyi bir koç. Geçen sene takımla acayip bir uyum sağlamıştı. Bu sezon sürekli takımda tartıştı. Abi kaç kere ilk beş değişti ya? Kaç kere değişti? Takım içinde sürekli şey oldu, bir tartışma oldu ve Will Hardy'nin oyun yaklaşımı, disiplini her ne dersen de bu sezon takıma çok geçmedi. Takımla Hardy arasında çok ciddi bir dinamik sorunu oluştu yani. Hani Walker Kessler zaten ikinci beşe attı.
Olabilir. Evet, o en bariz ve en tuhaf şeyi, örneği bu durumu.
Ya dediğim gibi işte Simon Fontecchio ile falan oydu. Onları da deneyince elinden aldı. En son işte yani kimin ilk beş başlayacağı her gün bir sürpriz gibiydi ya neredeyse. İşte Jordan Clarkson bu takımın en önemli atıcısı belki. Sürekli kenardan gelmeye başladı bir süre sonra. Değişik sebeplerden dolayı ayrı konu. Ama bu sene hiçbir homojen, hiç işte hani abi sahaya çıkarlar, şu, bu oyuncular bunları yapar, bu oyuncular bunları yapar diyecek bir ortam oldu. Kelly Olynyk'i yolladı zaten Danny Ainge. Kelly Olynyk'ten çok fayda sağlıyorlardı. Onun ikinci oyun kuruculuğundan falan. Hiçbir yapı, yani geçen sene hiç beklenmezken oluşturulan yapı biraz Danny Ainge yüzünden ama özellikle bu sene Will Hardy ile takım arasında geliştirilen hiç oluşmadı. Yani geçen sene hiç kimse şey beklemiyordu. Çok ciddi bir yapı oluşmuştu orada. Birbirini tamamlıyor. Bu sene yapıdan falan bahsetmeye imkan yok. Artı sonra geri geliyorsun abi. Gene diyor işte seçmek vazgeçmek. Ulan şimdi Lauri Markkanen, işte Colin Sexton gibi takasta alınan ve çok ciddi değer kazanan özellikle Markkanen özelinde tabii ki oyuncular var. Fakat bunlar belli oranda yetişmiş oyuncular. Abi şimdi senin seçtiğin oyunculardan kimler merkez parça olacak? Nereye gideceksin o oyuncularla? Şimdi Taylor Hendricks'i ben beğeniyordum ama iyi bir çeyrek sonu geçemedi. O da sakat girdi şey gibi. Amen Thompson gibi. Şimdi oynuyor yavaş yavaş falan ama hani ne kadar verim alacaksın? Keyonte George'la ne yapacaksın? Bundan sonra nereye gideceksin? Biraz şey gibiler. Geçen sene Hardy ile yakaladıkları o abi genç oyuncularla bir nüve kurduk. Merkez oyuncu olarak da Markkanen zaten ana çekirdekten biri olabilir. Çok kısa sürede çok ciddi kalkınacaklar falan derken abi şimdi Markkanen sonuçta diğer oyunculara çok muhtaç türde bir oyuncu. Kendi çok üretmediği için abi yani nasıl bir yapı kurulacak? Nereye gidiyor bu takım? Yani yolun neresinde soruları çok bir anda baş göstermiş durumda.
Aynen öyle. Memphis tabii burada olmasını beklemeyeceğimiz bir takımdı ama malum sakatlıklarla böyle bir ara boş sezon geçirmiş oldular.
Onları tabii diğer takımların hepsinden ayırmak lazım. Aha. Çünkü bu çekirdek, onların kurdukları çekirdek, işte Morant, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. çekirdeği son iki senede hep batının tepesine oynayan bir takımdı. Tamam, playoff'ta belli sorunları olabilir ama oynayan bir takımdı. İşte onlarda Dylan Brooks, Marcus Smart değişimi de olmuştu. Belki orada biraz fazla kaybettiler. Yani hani ulan Smart'ı alıyorsun bir de üstüne neler veriyorsun yani. Hani Porzingis takasının bir parçası olarak. Ama hani Bane, Smart, Morant, Jaren Jackson dörtlüsünden Steven Adams'dan vazgeçmiş olmaları biraz ilginç olsa gerek. Bence öyle. Çünkü hani 5 numara şimdi ne olacak ciddi bir soru işareti oldu. Brandon Clark döndü bu arada. O da yoktu. Onu da unutmamak lazım. Ama hani 2 sene önce çok geniş kadrolu, çok yüksek potansiyeli gözüken kadrodan şimdi bakıyorsun abi Steven Adams gitti. Brandon Clark çok ağır bir sakatlıktan döndü. Hani ne olacağı çok belli değil. D'Antoni Melton'ı kaybettin. Tyce Jones'u kaybettin. Ciddi anlamda şey kan kaybettiler ve yerlerine de çok bir şey koyamadılar. Yani bu dönemde aldıkları draft hakları da işte Jack Laravia'lar, David Rudy'ler falan hiç oraları, işte Zaire Williams'lar falan hiç oraları dolduramadı. Onların hep bir 3 numara arayışı vardı. O 3 numara için her şeyi yaptılar, hiç olmadı gibi. Ama ne olursa olsun, evet, etrafı süslemek konusunda çok ciddi problem yaşamış olsalar da Morant, Bane, özellikle Jaren Jackson ve Bane özelinde bunu söylemek lazım. Anormal mesafe kaydettiler. Yani kendinin potansiyelinin çok çok çok üzerine çıktılar. Jaren Jackson Jr. bugün hani zaten yılın savunmacısı seçildi. Özellikle hücumunda geliştirdikten sonra ligin çok önemli uzunlarından biri konumunda. Desmond Bane olağanüstü bir çıkışa kadar ligin önemli iki numaralarından birine dönüştü. Morant hala belli verimlilik sorunları olsa bile NBA'nin en yaratıcı oyuncularından biri. Sen böyle bir çekirdeğe sahip olduğun sürece, yani seçtiklerini doğru seçtiğin sürece, ki büyük oranda doğru seçilmiş oyuncular bunlar. Özellikle normal sezon için. Playoff için belki başka sorunlar biraz daha ortaya çıkıyor ama bu net, yani vazgeçeceklerinde otomatikman vazgeçilmiş oldu belli sebeplerden dolayı. Bazıları belki çok doğru tercihler olmasa da vazgeçmek zorunda kaldım bazı açılardan. Bence gelecek sene sağlıklı oldukları sürece gene çok rekabetçi olacaklardır. Bir sorun yok orada. Sadece işte bu etrafı süsleme konusunda yıllardır çok iyi iş çıkarmıyorlar yani.
Evet, ama bu sezondan onlara işte bu anlamda kalan iki ya da elde ettikleri iki kazanım oldu. Yani bu oyuncular seneye tıkır tıkır katkı verirler. Çekirdek sağlıklıyken demiyorum ama Vince Williams ve Gigi Jackson bu sezonda kazanımları.
Evet. Şimdi, yani boşa geçen sezonda zar attıkları oyunculardan. Gigi Jackson'dan çok emin değilim ben. Yani
ben de ona gelecektim abi. Vince Williams daha tak çalıştır bir oyuncu şey evet, için. Evet. Mevcut çekirdeğin yanına. Yani o devam edebilir. Gigi Jackson biraz daha proje. Yani o çünkü zaten çok genç. Daha çok basketbol öğrenmesi lazım ama en azından orada da bir potansiyel bir şey buldular yani. Böyle bir sezonda da amacın bu olur en fazla.
Tabii. Gigi Jackson tabii daha toplu oynama ihtiyacı duyan falan bir oyuncu. Onu kaldırabilecek bir durumda değil. Ama sonuçta 9. oyuncu olsa bile bir kazanımdır. Vince Williams'ın ben daha büyük bir parça olabileceğine inanıyorum. Sen de benim neyin fikrisini anladın kadarıyla.
Ben yani şey olarak hani seneye Morant, işte Bane, Jaren Jackson falan hepsi sağlıklı kaldı ve Memphis tekrar hani Batı'nın iddialı playoff içi takımlarından biri haline geldi diyelim. Vince Williams'ın o rotasyonda direkt yer bulması özellikleri itibarıyla bence daha kolay.
Bence de.
Portland'da tabii hani biraz boş bir sezon geçirdi. Zaten belki iddialı girmemişlerdi ama ben onların şey hamlesini falan da çok beğenmemiştim biliyorsun yani Celtics'le yaptıkları takası özellikle. Çok onlar açısından doğru tipte bir takas olarak görmüyordum.
Brad Stevens ne kazıkladı milleti be abi.
Herkesi tokatladı valla, acayip bir şey. Portland açısından
Bütün çürük çarık malları verdi ya.
Ve yani net kendi takımına sınıf atlatan hamleler yaptı bunların karşılığında.
Abi bunun yani bütün çürük çarıkları verip kendi takımına sınıf atlattı. Bir de üstüne draft hakkı anlamında artıya geçti. Yetmezmiş gibi yani. Ya nasıl bir dolandırıcısın sen be abi? Nasıl bir dolandırıcısın yani?
Portland açısından benim bu sezona baktığımda yani iki şey mesele var bence. Özellikle benim dikkat ettiğim ve onların da belki çok şu anda hani pozitif bakmasını engelleyen. Yani Scoot Anderson konusu biraz daha şey tabii. Scoot Anderson'a belki vakit verilmesi gerekiyor. Ve onun yani G League'de falan da yaşadığı zorluklar, yine şut konusundaki problemleri düşünüldüğünde bu tip bir çaylak sezonu belki öngörülmeliydi ama yine de sanki yaz liginden sonra falan Scoot Anderson'la ilgili beklenti çaylak sezonu özelinde biraz daha farklı. Bundan biraz daha iyisiydi. Portland'ın da takım boşalttığını, büyük ölçüde boşalttığını düşünürsek. Bence ufak bir hayal kırıklığına yaşadılar. Hayal kırıklığı yaşadılar Scoot Anderson'la ilgili. Bir bence de Shaedon Sharpe'ın yani sezonun büyük bölümünde oynayamaması da onlar açısından tabii şey oldu. Ciddi bir kayıp oldu. Çünkü
bir sezona iyi başlamıştı aslında. Yani hani evet, çok ham bir oyuncu olarak ulan bu başlangıçtan sonra sezon içindeki gelişimi nereye gider diye çok merak ederken tak diye kesildi.
Ve yani sonuçta tamam Shaedon Sharpe orada ve potansiyelini falan gösterdi ama işte böyle bir sezonda mümkün olduğunca ona rol vererek, ona direksiyonu bırakarak o gelişimi hızlandırmak istersiniz. Böyle bir fırsatı kaçırmış oldu Portland. Yani başka problemler var ve zaten kötü bir dereceyle bitiriyorlar. Ama benim sezonla ilgili Portland'a dair aklıma en çok takılanlar bunlar.
Artı buraya Anthony Simons'ı da eklemek lazım. Anthony Simons NBA'nin en iyi şütörlerinden biri ama o da kötü demeyeceğim ama çok eksik bir sezon geçirdi. Yani bu takımın yeniden yapılanırken şimdi DeAndre Ayton'u da aldılar. Hani fırsat gibi görerek bir taraftan. Yani Nurkic de çünkü hiçbir yere gitmeyeceklerdi. Ayton ne olursa olsun bir birinci sıra seçimi. Hücum anlamında belli şeyler göstermiş bir oyuncu. Bir yani kumar oynadılar ama hani batık kredi o biraz. Onu söylemek lazım. Yani iyi gözüktüğü maçlar oluyor ama boş ver abi. Ama çok da önemli değil. Robert Williams kumarını oynadılar. Maalesef yani kariyerin artık kariyeri tehlikede diyebileceğimiz noktaya geldik yani. Ama bunlar kabul edebilir kötü riskler belki ama alınabilecek riskler. Sonuçta bu takımın asıl seçtiği oyuncular işte Shaedon Sharp, Scoot Henderson, Anthony Simons gibi gözüküyor büyük oranda. Jeremy Grant'ten vazgeçmemeleri de bence büyük bir handikap olabilir. Ama hala işte Jeremy Grant'i gelecek sene de takas edebilirler. Malcolm Brogdon artık müşterisi kaldı mı emin değilim ama hani hala o oyuncular elle Dominate'ın diyecektim adamı. Kendini.
Yani DeAndre Ayton işte böyle akıllara girerler.
Yani biraz tabii oksimoron oluyor bu durumda. Neyse yani doğru. Biraz dalga geçmek istiyorum. Yani DeAndre Ayton dışında böyle ellerinde patlayan da çok bir şey olmayacak aslında. Yani diğer oyunculardan bir şekilde hatta belki de artı değer katarak da bırakabilirsin. Yani Brogdon'a hala bir ikinci tur hakkında verebilirsin yani ne olacak. Jeremy Grant hala bir birinci tur hakkı edebilir yani yazın. Ama bu çekirdek, bu seçtikleri oyuncular nereye gidecek konusunda hiç iyi şeyler alamadılar bu sene. Yani Scoot Henderson zaten kötü bir çaylak yılı geçti. Olabilir. Önemli değil. İnşallah ikinci yıl daha iyi olur. Shaedon Sharp iyi başladı. Çünkü çok ham bir oyuncuydu. Onun hani sürekli gelişmesi gerekiyor. Gerçekten bir sıçrama yapmış gibiydi sezon başında. Bir sürü eksiği olsa da seçmeyi falan hiç bilmemesi ayrı konu. Ama tak diye kesildi sezon. Anthony Simons en azından belli bir yere gelmişti. Ama onun ne kadar liderlik edebileceğini, ne kadar bir numaralı opsiyon olup olamayacağını da test edemedim sezon içinde. Çok kayıp bir sezon aslında. Evet seçtiler hani belli bir yol kat etmiş durumdalar ama o seçtiklerinin şeyini göremedin yani mürüvvetini göremedin yani.
Ve San Antonio Spurs Batı Konferansı'nın sonuncusu ama bütün bu takımlarda yani daha geleceğe parlak bakan ve yani hani bu seneki draftı falan da düşünmeden bunu yapabilen takım bir tek kişi sayesinde.
Valla bence bu sezonu çok çok iyi yönetmedi San Antonio başta Greg Popovich olmak üzere. Yani
özellikle ilk bölümünü.
Evet ve bence devamında da yani abi bir tane orta karar yani bu takımın pas trafiğini biraz daha güçlendirmeleri gerekiyordu. Wembanyama'yı daha etkili kullanabilmek için ki zaten Wembanyama 5 numaraya Trey Jones 1 numaraya geçtikten sonra sezonun işte ortası gibi yani daha doğrusu 3'te 1'indeki gibi ondan sonra takımın nasıl değiştiğini Wembanyama'nın etkisini tabii ki Wembanyama'nın biraz tecrübe kazanması da bununla etkili ama nasıl değiştiğini gördük. Umarım bundan sonraki seçimleri daha ilk sene o yüzden pek de hani eleştirmeye de gerek yok ama bu takımı Wembanyama'yı daha iyi kullanabilecek bir hale getirebilirler. Ama şu bir gerçek ki abi öyle bir oyuncu yani seçtiler demek de çok doğru. Birinci sıra seçimiydi belliydi zaten. Ama işte abi her 10-15 yılda bir tane oyuncu geliyor ve yani tek başına bütün ligin kaderini alt üst edebiliyor. LeBron James bunların en yakın örnekleri LeBron James ile Anthony Davis bence. Daha büyük. Ya tabii ki Jokic'ler, Kawhi, yani onlarca büyük oyuncu sayabilirsin. Ben ama hani daha lige gelirken bu ligde bir takımın kaderini değiştirebilecek ölçekte gözüken oyunculardan ve bunu başaranlardan bahsediyorum. LeBron tabii bunun en bir ekstrem örneği. Ama hani Anthony Davis de sayabiliriz belli açılardan. Çünkü o da çok büyük bir yetenek olarak geliyordu ve açıkçası New Orleans'ın kaderinde çok büyük ölçekte olmasa da çünkü karakteri çok biliyorsun çok rekabetçi falan değil. Değiştirebilir. Ama Wembanyama abi ağzımıza hayra açmak lazım ama bir nevi LeBron gibi olağanüstü beklentilerle girip o beklentilerin daha üstünde bir oyun oynadı ya. Şu anda NBA'nin en değerli oyuncusu olabilir Wembanyama. Şey açısından yani hani yaşı ve potansiyel olarak düşündüğün zaman tabii. Hani atıyorum Jokic'le takas etmek istese Denver San Antonio hayır diyebilir abi.
Evet. Muhtemelen de der.
Yani demeyebilirsin ayrı konu. Yani ben mesela ben geçeyim olsam Jokic tercih yani en azından bu takası kabul ederim yani de çok kişi kabul etmez ve kabul etmemek daha mantıklı olabilir yani. Ben kendim yapmıyorum.
Yani San Antonio tarafından bakarsan bence kabul etmezler.
Ha tabii çünkü yanda hiç ya başka bir oyuncu olmayacak.
Denver'da buna yeltenmeyebilir anladın mı? Ama
aynen
şey yani...
anladım. Ama abi özellikle 5 numaraya geçtikten sonra ve son bölümde abi Wembanyama gerçekten basketbolun temel kurallarını temel prensiplerini yıkacak şekilde farklı bir şey yani. Hep diyoruz ya işte mesela Zion Williamson, Giannis, Durant falan gibi işte LeBron, Mebron, hani Kristaps Porzingis, yani özellikleri nedeniyle oyunun bazı bölümlerini yıkan oyuncular var işte. Hep onlara şey diyorum ben, oyuncu 1.2, 1.3 versiyonları. Abi bu 2.0 gibi ya. Ya bu bildiğimiz tarih boyunca basketbol oynayan bütün oyunculardan farklı bir şey yani. Bu insan değil abi. Hı hı. Ve bazı yapabildikleri, ya bir kere zaten hani ben gelirken şeyi diyordum, potansiyel olarak konuşuyordum tabii. Tarihin en büyük savunmacısı olabilir diye görüyordum. Onu net gösterdi abi. Yani tarihte daha büyük bir savunma gücü olmayabilir eğer kariyeri beklenen şekilde ilerlerse. Bunun yanına yani elit civa, elite yakın bir hücum da ekleyebileceğini gösterdi. Zaten olağanüstü bir serbest atıcı falan, bu yani hassasiyetini falan çok iyi gösteriyor. Adımlaması, aynı zamanda rekabetçiliği. Bence bu çok önemli. Mesela Anthony Davis'te en büyük farkı o bence. Zaten tabii daha büyük, daha özellikleri var vesaire falan da. Hı. Çok rekabetçi abi bir taraftan da. Bence yani zaten en üst düzeydeki oyuncuları ayıran en önemli faktörlerden biri o. Rekabetçilik yani.
Evet.
Abi bu...
Çok da ayakları yere basan bir karakter olduğunu zaten lige gelmeden de belli ediyordu.
Aynen.
O da çok yani sezon boyunca da net biçimde gözüktü. Önemlidir yani oyuncunun gelişiminde.
Hep çekirdek çekirdek diyoruz ya bir takım için. Bu genelde 3 oyuncudan bahsediyoruz bence. Yani 3 tane temel ayak olacak. Bazıları 2 tane olabilir yani etrafını doğru süslersen. Abi Wembanyama tek kişilik çekirdek olabilecek bir oyuncu ya. Sen, hı hı, etrafına 4 tane onun işlevini arttırabilecek oyuncu yerleştirirsen tek başına çekirdek abi. Yani inanılmaz bir oyuncu abi. İnanılmaz yani.
O yüzden zaten işte 18 galibiyet alabilmiş bir takımın bütün bu konuştuğumuz takımların hepsinden daha geleceği umutla bakan takım olduğunu ve hani aslında bu sezonu bu 18 galibiyetle tamamlarken bir yandan da pozitif notla neredeyse tamamladığını söyleyebiliyoruz.
Abi bir kere daha tekrar edeyim. Tarihin en, yani efsane bir oyuncu, süper süper yıldız olması beklenerek geliyor. Tarihin en büyük yeteneklerinden biri olarak lanse edilerek geldi. Hı. O beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdi abi. Ya bu acayip bir şey yani. Daha şimdiden ki hani adamın fiziğini falan düşünürsen, fiziğinin ne kadar oturmadığını falan düşünürsen, daha şimdiden NBA'in 15-20 en iyi 20 oyuncusu arasına falan girdi diyebiliriz belki de yani.
Hı hı. Şey de söyleyelim abi bu arada. Yani zaten çok konuştuk sezonun özellikle ilk bölümünde. Evet, yani Wembanyama'nın kullanımı konusunda onun etrafına doğru oyuncuları koyma, işte oyun yönlendiriciyi belirleme, bunlarda Popovic iyi iş çıkarmadı belki ama San Antonio ilk sezonunda Wembanyama'nın şey olarak, yük olarak kullanımını çok iyi ayarladı.
Doğru.
Yani bunu bu anlamda başarıyla geçtiler. Şimdi 67 kesin maçı oynadı. İşte 70-71 o civarda bir miktarla da herhalde bitirmiş olacak sezonu, normal sezonu. 30 dakikayı da görmeyen bir dakika limiti ama oyuncu herhangi bir sağlık problemi falan, ciddi bir şey yaşamadan bu ilk sezon tamamladı. Çok iyi bir geçiş oldu yani. Onu, aynen, iyi ayarladılar, iyi idare ettiler. Ama tabii şey, şimdi bu yaz draft ya da ötesinde free agent hamleleriyle nasıl bir takım kuracaklar, gelecek sezonunda takımı nasıl şekillendirecekler, o da tabii ki San Antonio için önemli.
Ama abi ya öyle bir adam var ki sağlıklı kaldığı sürece zaten yani ya iyi ya çok iyi ya da süper olacaksın yani, öyle,
evet,
bir durum
yani
var.
Yani bu şeyi, bu senaryoyu batırman zor.
Aynen öyle.
Peki bugünlük bu kadar diyelim. O zaman Otoshops'un sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Otoshops podcast'i sundu.